Üniversiteye hazırlık, coğrafya, konu anlatımlı, soru bankası, sınav. 10. kaset, 2. yüz. Soru 12. Doğu Anadolu bölgesinde Iğdır Ovası diğer yerlerden farklı iklim özelliği göstererek mikro klima alanı durumundadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Çevresine göre alçakta yer almasıyla. B. Sulama imkanlarının gelişmiş olmasıyla. C. Yer yapısının kırıklı olmasıyla. D. Geniş tarım alanlarının yer almasıyla. E. Denize uzak olmasıyla. Cevap 12. Doğru seçenek A. Çevresine göre alçakta yer almasıyla. Soru 13. Doğu Anadolu bölgesindeki akarsuların su seviyesinin kış mevsiminde düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yağış biçimi, B. Yağış rejimi, C. Yağış miktarı, D. Bitki örtüsü, E. Eğimin fazlalığı. Cevap 13. Doğru seçenek A. Yağış biçimi. Soru 14. Keban, Karakaya baraj gölleri yer alır. Geniş çöküntü ovaları yer alır. Tarım önemli geçim kaynağıdır. Kayısı üretiminde başlıdır. Yukarıdaki belirlemeler hangi coğrafi bölüme aittir? A. Erzurum Kars, B. Hakkari, C. Yukarı Fırat, D. Yukarı Muratvan, E. Dicle. Cevap 14. Doğru seçenek C. C seçeneği Yukarı Fırat. Soru 15. Güneydoğu Anadolu bölgesi yaz mevsiminde sıcaklığın Türkiye'de en yüksek olduğu bölgedir. Bu bölgede yaz sıcaklığının yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A. Enlem, B. Karasallık, C. Çöllere yakınlık, D. Güneş ışınlarının düşme açısı, E. Buharlaşmanın fazlalığı. Cevap 15. Doğru seçenek E. Buharlaşmanın fazlalığı. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu bölgesiyle Güneydoğu Anadolu bölgesinin ortak özelliklerinden biri değildir? A. Yer şekillerinin sade olması, B. Steplerin geniş yer kaplaması, C. Yaz kuraklığının erken başlaması, D. Maksimum yağışın ilkbahar mevsiminde görülmesi, E. Makinalı tarımın kolay olması. Cevap 16. Doğru seçenek D. Maksimum yağışın ilkbahar mevsiminde görülmesi. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu bölgesinin özelliklerinden biri değildir? A. Orman alanlarının en az olduğu bölgedir. B. Ortalama yükseltisi en az olan bölgedir. C. Nüfusu en az olan bölgedir. D. Ekonomisinde tarım ve hayvancılığın payı önemlidir. E. Akdeniz ikliminin etkisiyle maksimum yağış kışa rastlar. Cevap 17. Doğru seçenek B. Yani ortalama yükseltisi en az olan bölgedir. Soru 18. Güneydoğu Anadolu bölgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Ekilebilen alan oranı yüksektir. B. Bölgede yağış kuzeyden güneye doğru azalır. C. Nadasa ayrılan toprak oranı azdır. D. Bölgenin batısında Akdeniz iklim özellikleri görülür. E. Yaz aylarında en kurak bölgedir. Cevap 18. Doğru seçenek C. Nadasa ayrılan toprak oranı azdır. Soru 19. Güneydoğu Anadolu bölgesinde düzlüklerin geniş yer tutması tarıma ayrılan toprak oranını arttırmasına rağmen üretim miktarının düşük olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sulama imkanlarının yetersizliği, B. Zirai mücadelenin yapılmaması, C. Modern tarım araçlarının kullanılmaması, D. Gübrelemenin gereği gibi yapılmaması, E. Toprak bakımının iyi yapılmaması. Cevap 19. A seçeneği, sulama imkanlarının yetersizliği. Soru 20. Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğal göl bakımından fakir olmaları. B. Yer şekillerinin sade olması. C. En yağışlı mevsimin ilkbahar olması. D. Endüstri bakımından gelişmiş olmaları. E. Orman bakımından fakir olmaları. Cevap 20. Doğru seçenek B. Yer şekillerinin sade olması. Test 4. Soru 1. İç Anadolu bölgesinde yüksek ova ve platoların dağlara oranla daha fazla yer kaplamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kapalı havza olması. B. Alp Himalaya sistemi üzerinde yer alması. C. Aşınıp düzleşen arazinin dördüncü zamanda tekrar yükselmesi. D. Volkanlardan çıkan lavların geniş düzlükler oluşturması. E. Akarsu ve rüzgar aşındırmasının fazla olması. Cevap 1. Doğru seçenek C. Yani aşınıp düzleşen arazinin dördüncü zamanda tekrar yükselmesi. Soru 2. İç Anadolu'da iklim özelliği aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir? A. İç kısımlarda step bitki örtüsünün varlığında. B. Kapalı havzaların oluşmasında. C. Orta kesimde büyük yerleşim merkezlerinin bulunmasında. D. Bölgenin genel nüfus yoğunluğunun azlığında. E. Tahıl tarımının yaygınlığında. Cevap 2. Doğru seçenek C. Orta kesimde büyük yerleşme merkezlerinin bulunmasında. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu'nun az yağışlı olmasının sonuçlarından biri değildir? A. Toprakların tuzlu ve kireçli olması. B. Düzlüklerin geniş yer kaplaması. C. Kapalı havza oluşması. D. Toplu yerleşmenin yaygın olması. E. Bozkırların yaygın olması. Cevap 3. Doğru seçenek B. B seçeneği düzlüklerin geniş yer kaplaması. Soru 4. Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde rüzgarın aşındırma gücü daha fazladır? A. Karadeniz bölgesi, B. Akdeniz bölgesi, C. Marmara bölgesi, D. Doğu Anadolu bölgesi, E. İç Anadolu bölgesi. Cevap 4. Doğru seçenek E. E seçeneği Doğu Anadolu bölgesi. Soru 5. Su süpürmesi ve rüzgar süpürmesinin birlikte en çok etkili olduğu bölgelerden biri İç Anadolu bölgesidir. Bu durum İç Anadolu'nun daha çok hangi özelliğiyle ilgilidir? A. Düzlüklerin geniş yer kaplamasıyla. B. Kışların çok sert geçmesiyle. C. Sürekli rüzgarlardan etkilenmesiyle. D. Bitki örtüsünden yoksun olmasıyla. E. Yıllık sıcaklık farkının çok olmasıyla. Cevap 5. Doğru seçenek D. Yani bitki örtüsünden yoksun olmasıyla. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu bölgesinde steplerin yaygın olmasının sonuçlarından biri değildir? A. Düzlüklerin geniş yer kaplaması. B. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olması. C. Erozyonun hızlı olması. D. Sellenmenin çok olması. E. Toprak evlerin yaygın olması. Doğru seçenek A. A seçeneği düzlüklerin geniş yer kaplaması. Soru 7. İç Anadolu bölgesinde kış yağışları fazla olduğu halde kışın akarsuların debileri oldukça düşüktür. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A. Buharlaşmanın koşullarının. B. Yağışların türünün. C. Bitki örtüsünün cılız olmasının. D. Zeminin geçirgen olmasının. E. Kurak bölgelerde denize dökülmesinin. Cevap 7. Doğru seçenek B. B seçeneği yağışların türünün. Soru 8. İç Anadolu bölgesinde yaz sıcaklığı aynı enlemdeki bazı yerlerden daha yüksektir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Karasallık. B. Yükselti. C. Bitki örtüsü. D. Toprak yapısı. E. Bakır. Cevap 8. Doğru seçenek A. Karasallık. Soru 9. İç Anadolu bölgesinde ulaşımın gelişmiş olması bölgenin hangi özelliğiyle ilgilidir? A. Coğrafi konumuyla. B. Tarımda makineleşmenin artmasıyla. C. Tarım ürünlerinin çeşitli olmasıyla. D. Karasal iklimin görülmesiyle. E. Yer şekillerinin sadeliğiyle. Cevap 9. Doğru seçenek E. E seçeneği yer şekillerinin sadeliğiyle. Soru 10. Güneydoğu Anadolu bölgesinde önceleri sadece tahıl yetiştirilirken son yıllarda sebze de yetiştirilmektedir. Bu durumu etkileyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Sulama imkanlarının artması. B. Bozkır alanlarının tarıma açılması. C. Sebzelerinin fazla gelir getirmesi. D. Kent nüfusunun artması. E. Gübrelemenin artması. Cevap 10. Doğru seçenek A. A seçeneği sulama imkanlarının artması. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Konya bölümü ile Yukarı Sakarya bölümünü birbirinden ayıran en önemli özelliktir? A. Nüfus yoğunluğu. B. Tarım ürünleri. C. Kış sıcaklıkları. D. Yağış biçimi. E. Bitki örtüsü. Cevap 11. Doğru seçenek A. Nüfus yoğunluğu. Soru 12. İç Anadolu bölgesinin ekonomik yönden en önemli gelir ve geçim kaynakları aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarım hayvancılık. B. Madencilik endüstri. C. Turizm ulaşım. D. Hayvancılık turizm. E. Madencilik tarım. Cevap 12. Doğru seçenek A. A seçeneği tarım hayvancılık. Soru 13. 1. Tarım ön plandadır. 2. Bağıl nem yüksektir. 3. Ulaşım ağı gelişmiştir. 4. Nüfus yoğunluğu azdır. 5. Sebzecilik gelişmiştir. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri İç Anadolu bölgesiyle ilgilidir? A. 1, 2 ve 3. B. 1, 3, 4. C. 2, 3 ve 4. D. 2, 4 ve 5. E. 3, 4 ve 5. Cevap 13. Doğru seçenek B. B seçeneği bağıl nem yüksektir. Yani İç Anadolu bölgesinde tarım, ulaşım, nüfus yoğunluğu azdır ve sebzecilik gelişmemiştir. Soru 14. İç Anadolu'da topraktaki tuz ve kireç oranı Karadeniz bölgesinden daha fazladır. Bu durumu ortaya çıkaran temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Yer şekilleri, B. Sıcaklık, C. Kayaların yapısı, D. Yağış, E. Alan büyüklüğü. Cevap 14. Doğru seçenek D. Yani yağış. Soru 15. Türkiye'de NADAS uygulamasının en yaygın olduğu bölge İç Anadolu'dur. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Erozyonun fazlalığı, B. Orak, otlak ve meraların azlığı, C. Kuraklık ve sulama yetersizliği, D. Gübrelemenin yetersizliği, E. Tarımda makineleşmenin yetersizliği. Cevap 15. Doğru seçenek C. Kuraklık ve sulama yetersizliği. Soru 16. İç Anadolu bölgesinde küçükbaş hayvancılık yaygın olmasına rağmen Sivas ve çevresinde büyükbaş hayvancılık daha fazladır. Bu duruma etki yapan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Yer şekillerinin sadeliği, B. İklimin yumuşaklığı, C. Nüfusun yoğunluğu, D. Yükseltiye bağlı yağışlar, E. Et ve süt veriminin daha yüksek olması. Cevap 16. Doğru seçenek D. Yükseltiye bağlı yağışlar. Soru 17. Konya Havzası'nda tarımsal verimliliği arttırabilmek için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Endüstri ürünleri ekimini arttırmak, B. Bölgeden göçü önlemek, C. Çiftçinin kültür düzeyini yükseltmek, D. Sulama olanaklarını arttırmak, E. Makine kullanımını arttırmak. Cevap 17. Doğru seçenek D. D seçeneği sulama olanaklarını arttırmak. Soru 18. İç Anadolu bölgesinin genel özellikleri aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine uygun değildir? A. Tarımın, B. Hayvancılığın, C. Ulaşımın, D. Turizmin, E. Seracılığın. Cevap 18. Doğru seçenek E. Yani seracılığın. Soru 19. İç Anadolu bölgesinde toplu yerleşmenin yaygın olmasında rol oynayan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Su kaynaklarının azlığı, B. Toprağın verimsizliği, C. Hızlı nüfus artışı, D. Altyapı eksikliği, E. Konut yetersizliği. Cevap 19. Doğru seçenek A. Su kaynaklarının azlığı. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu bölgesinin özellikleri arasında sayılamaz? A. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. B. Tarım ve hayvancılık gelirleri fazladır. C. Tarım alanları geniş, ürün çeşidi azdır. D. Ulaşım olanakları yetersizdir. E. Bozkırlar yaygın, orman örtüsü azdır. Cevap 20. Doğru seçenek D. Ulaşım olanakları yetersizdir.
Bölüm 14. Türkiye Ekonomisi 1. Tarım, hayvancılık ve ormancılık. Türkiye ekonomisini etkileyen faktörler. Coğrafi konum. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konuma göre kazanabileceği ekonomik avantajlar şunlardır. Türkiye, Kuzey Yarımküre'de eski dünya karalarının Avrupa, Asya, Afrika tam ortasındadır. Bu durum kıtalar arası ticaret yollarının Anadolu ve Boğazlardan geçmesini sağlar. Bu yollarda ticaretimizi geliştirir. Ülkeler arası transit ticaret ise ülkemize döviz kazandırır. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Nemli iklim, ormancılığı ve tarım hayatını olumlu yönde etkileyerek kalkınmaya yardımcı olur. Kıyılar balıkçılığı yaygınlaştırmış, deniz ulaşımı ve ticaretini geliştirmiştir. Türkiye doğusunda ve güneyinde petrolce zengin ülkelere yakındır. Bu yakınlık petrolün Türkiye'ye ulaşımını ucuzlatacağı gibi Türkiye'den geçen petrol boru hatlarından alınan geçiş ücretiyle ekonomisine katkıda bulunur. Türkiye farklı siyasi bloklar arasında yer alır. Ortak pazar ülkeleri, İslam ülkeleri, Karadeniz ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri, Balkan ülkeleri. Bu farklı bloklarla siyasi ve ekonomik işbirliği yapılarak ticaret geliştirilir. Batısı ve kuzeyindeki hem endüstrileşmiş hem de ileri tarım tekniklerine sahip ülkeler arasında köprü durumunda olması Türk ekonomisini olumlu yönde etkilemektedir. Ekonomik, askeri ve siyasi ilişkileri açısından Batı'ya, kültürel açıdan doğusunda ve güneyinde bulunan Asya ülkelerine yakındır. Türkiye genel olarak hem sanayi hem de tarımda komşularından daha gelişmiştir. Bu özelliğiyle ülkemiz birçok açıdan komşularına model oluşturmaktadır. Türkiye yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetlerinin dünyaya bağlantısını sağlamaktadır. Yer şekilleri. Türkiye engebenin fazla olduğu bir ülkedir. Arazisinin %60'ı 750 metrenin üzerindedir. Yükseltinin fazla oluşunun çeşitli doğal ve ekonomik etkileri vardır. Yer şekillerinin başlıca etkileri şunlardır. Bazı tarım ürünlerinin yetişmesini engelleyerek ekonomiyi olumsuz etkiler. Tarım alanları dar ve dağınıktır. Kar yağışını artırır. Bu durum kışın ulaşımı zorlaştırır. Kış mevsimindeki düşük sıcaklık yakıt ihtiyacını artırır. Yakıt için kesilen ağaçlar da ormanlarımızı azaltır. Dağlık alanlarda arazi inişli çıkışlıdır. Sık sık sel taşkınları olur. Bu olaylar yol yapımı maliyetini artırdığı gibi yapılan yolların da çabuk bozulması ekonomiyi olumsuz etkiler. Dağlık alanların ekonomiye olumlu katkılarından en önemlisi dağlar arasındaki dar ve derin vadilerin baraj yapımına elverişli olmasıdır. Bu nedenle dağlık alanlar hidroelektrik elde etmede ekonomiye yarar sağlar. Yerleşim birimlerinin dağınıklığında ve gelişmesinde olumsuz etkiler doğurur. İklim. İklim doğrudan veya dolaylı olarak insan hayatını ve ekonomik etkinlikleri etkiler. Türkiye ılıman iklim kuşağında bulunmasına rağmen yeryüzü şekillerinin etkisiyle her yerde aynı sıcaklık ve nemlilik koşulları görülmez. Büyük bölümünde Akdeniz yağış rejimi etkili olduğundan yaz aylarında belirgin bir kuraklık görülür. Bu durum tarımda verimi düşürmektedir. Tarım ürünlerinin yıllık üretim miktarı da hava koşullarına bağlı olarak değişir. Bu yüzden tarımsal üretim bazı tarım ürünlerine bağlıdır. Tarımsal endüstri kolları yıllık hava koşullarından etkilenir. Her mevsimi yağışlı iklimin etkisi altındaki Karadeniz kıyı kesiminde buğday yerini mısıra bırakmıştır. Ekonomik değeri olan endüstri bitkileri daha çok kıyı ovalarında yetiştirilir. İç kesimlerde tahıl tarımı önem kazanır. Türkiye'de tarım alanlarında sulama sorununun çözülmesiyle ekim alanları genişlemekte ve tarım etkinlikleri çeşitlenmektedir. Türkiye'nin ılıman kuşakta bulunması nedeniyle dört mevsimin belirgin şekilde yaşanması tarım ürünlerini çeşitlendirmektedir. Örnek: Türkiye'de kurak geçen bir yıl içinde aşağıdakilerin hangisinde azalma olması beklenmez? A. Ekili dikili alanların yüz ölçümünde, B. Tarımsal üretim miktarında, C. Otlakların veriminde, D. Akarsu debilerinde, E. Taban suyu seviyelerinde. 2001. Çözüm: kurak geçen yıl içinde tarımsal üretim miktarı, otlakların verimi, akarsu debileri ve taban suyu seviyelerinde azalma meydana gelir. Ancak ekili dikili alanların yüz ölçümünde önemli bir değişiklik olmaz. Bu yerlerin yüz ölçümünde değil, tarımsal üretim ve veriminde azalma meydana gelir. Doğru seçenek A. Nüfus ve yerleşme. Bir ülkenin nüfus artışı ile ekonomik gelişimi arasında sıkı ilişkiler vardır. Türkiye nüfusu hızla artan bir ülkedir. Ekonomik gelişme hızımız ise düşüktür. Bu yüzden açık ve gizli işsizlik artmaktadır, geçim sıkıntısı artmaktadır, temel tüketim maddeleri pahalanmaktadır, eğitim ve sağlık hizmetleri aksamaktadır, kentlerde konut açığı oluşmaktadır, iç ve dış göçler artmaktadır. Türkiye'de tarım. Türkiye'deki faal nüfusun yaklaşık yarısı tarım sektöründe çalışmakta ve ülkenin gelir kaynakları ile halkın geçiminde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle ülkemiz hala tarım ülkesi olarak tanımlanmaktadır. Ancak ülkemizde 1970'li yılların sonları ile 1980'li yılların başlarından itibaren sanayi sektöründe önemli bir ilerleme görülmüş, tarım gelirlerinin ülkemiz ekonomisindeki payı sanayi ve hizmet sektörünün gerisine düşmüştür. Bununla birlikte tarımsal ham madde kaynakları sanayide önemli bir yer tutmaya devam etmiştir. Sanayimizin itici gücü olan tekstilde tarımsal ham madde kullanılması bu durumun en açık örneğidir. Tarım sektöründe çalışan nüfus azalmakla birlikte diğer sektörlere oranla fazlalığını korumaktadır. Tarım alanlarının dağılışında iklim, yer şekilleri, yükselti, denize göre konum gibi özellikler belirleyicidir. Buna göre tarım yapılan toprağın oran bakımından en az olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Çünkü yükseltinin ve engebenin en fazla olduğu bölgedir. Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri. Çalışan nüfusun yarısı bu sektörden geçinir. İhracatımızın büyük bir kısmı tarım ürünlerine dayalıdır. Kurulmuş ve kurulmakta olan fabrikaların birçoğunun ham maddesi tarımdan sağlanır. Tarımsal gelir, milli gelirin 1/4'ünü oluşturur. Dikkat! Tarım ürünlerinin değer olarak endüstri ürünlerinden daha ucuz olması nedeniyle ihracatımızda değer olarak endüstri ürünlerinin payı tarım ürünlerinin payından önce gelir. Türkiye topraklarından yararlanma. Ülkemiz topraklarının %35.6'sı 27 milyon 460 bin hektar. Tarıma uygundur. Ancak ülkemiz tarım ülkesi olarak değerlendirilmesine rağmen dağlık olduğu için tarım yapılabilen toprakların oranı birçok Avrupa ülkesinden daha düşüktür. Ayrıca tarım yapılabilen toprakların yarıya yakın bir kısmı ıslah ya da koruma çalışması gerektirmektedir. Önemli bir kısmı da makineli tarım yapılamayacak kadar meyillidir. Bu durumun temel nedeni yer şekillerinin dağlık olmasıdır. Ülkemizin yüz ölçümünün %26'sı ormanlar, %28'i çayır ve otlaklar, %4.2'si maki ve çalılıklar ve %1.4'ü göller tarafından kaplanmıştır. Ekonomik olarak kullanılamayan kayalık, bataklık ve kumsal alanların oranı ise %4.1'dir. Türkiye'de arazi kullanımı, arazi kullanma şekli, tarım alanları 35.6, çayır ve otlaklar 28.0, orman alanı 26.0, maki ve çalılıklar 4.2, şehir alanları 0.7, diğerleri bataklık, kayalık 4.1, göller 1.4. Türkiye'de tarım alanları 1950 ile 1990 yılları arasında yaklaşık 3 kat genişlemiştir. Bu sürede ormanlar, bataklıklar, çalılıklar, otlaklar ve meralar daralmıştır. Tarım alanlarının özellikle ormanlar ile otlakların meralar aleyhinde genişlemesi, tarım topraklarının doğal sınırlarının dışına çıkmasına yol açmıştır. Bu husus, tarım alanlarındaki erozyonu artırmış ve tarımsal alanlardaki verimi düşürmüştür. Özellikle ormanlardan kazanılan tarım topraklarının çoğunluğu, makineli tarım yapılamayacak kadar eğimli ve erozyon tehdidine açık konumdadır. Ülkemizde tarıma ayrılan toprakların %69'unda tahıl, %10'unda bağ, bahçe, meyve ve zeytin, %14'ünde ise endüstri bitkileri yetiştirilmektedir. Sulama ve nöbetleşe ekimin yaygınlaşmasıyla alanları giderek daralmasına rağmen topraklarımızın halen %6.2'si Nadas'a bırakılmaktadır. Nadas sistemi daha çok İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi yarı kurak iklime sahip bölgelerin kuru tarım, sulanmayan alanlarında uygulanmaktadır. Dikkat! Nadas sistemi kuru tarım alanlarında toprakların su tutması ve havalanarak çeşitli minerallerce zenginleşmesi amacıyla toprağın belirli bir süre dinlendirilmesidir. Nadas'a bırakılan tarladan o yıl hiç ürün alınamayacağından ekim yapılmadığı için Nadas yöntemi tarımda verimi artırıcı bir yol değildir. Bu yöntem toprağın eski gücüne kavuşturulmasını sağlamayı amaçlar. Ülkemizde tarım alanlarının kendi yüz ölçümüne oranının en yüksek olduğu bölge Marmara, en düşük olduğu bölge ise Doğu Anadolu'dur. Buna karşılık tarım alanları yüz ölçümünün en fazla olduğu bölge İç Anadolu'dur. Türkiye tarımının özellikleri. Çalışan nüfusun yarıdan fazlası halen tarım sektöründedir. Bu oran sanayileşme ve şehirleşmeye paralel olarak gittikçe azalmaktadır. Tarım sektöründe çalışan nüfus oranının azalmasının bir diğer nedeni de tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasıdır. Tarımın ekonomimiz içindeki payı halen %25, sanayi ve hizmet sektörünün daha hızlı büyümesi nedeniyle giderek azalmaktadır. Ancak modern tarımsal yöntemlerin giderek yaygınlaşması nedeniyle tarım gelirleri her geçen yıl artmaktadır. Tarımsal üretimde yıldan yıla önemli farklılıklar görülmektedir. Bunun temel nedeni iklimin, yağış ve sıcaklık, kararsız oluşudur. Bu husus ülkemiz tarımında halen ekstansif, geleneksel yöntemlerin yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir. ülkemizin tarım kesimindeki kapalı ekonomik yapısı yerini giderek ticari tarıma bırakmaktadır. Bu durum özellikle kıyı bölgelerimizde daha çok gelir getiren pamuk, tütün ve incir gibi ürünlerin tarımını yaygınlaştırmaktadır. Ancak iç bölgemizde başta sulama yetersizliği gibi tarımsal altyapının hazır olmaması geleneksel metotların tatbikini zorunlu kılmaktadır. Kıyı bölgelerimizde gerek iklim şartlarının tanıdığı imkanlar, gerekse sulu tarım yapılan alüvyal düzlüklerin geniş yer tutması gibi nedenlerden dolayı ürün çeşitliliği daha fazladır. Tarımsal üretim başta tekstil olmak üzere birçok endüstri kolumuza ham maddede temin etmektedir. Türkiye'nin iç ve dış ticaretinde tarımın önemli bir yeri vardır. Ülkemiz önemli ölçüde pamuk, fındık, tütün, incir, üzüm ve çay ihraç eden ülkeler arasında yer almaktadır. Tarımsal verimliliği etkileyen faktörler. Coğrafi faktörler. Sıcaklık, yağış ve toprak yapısı gibi coğrafi faktörler tarımsal verimliliği önemli ölçüde etkilemektedir. Sıcaklık. Her bitki türünün uyum sağlayabileceği bir sıcaklık ortamı vardır. Bu ortamın dışına çıkıldığında bitki yerini diğer türlere bırakır. Örneğin turunçgiller ve muz don olayına dayanıksız oldukları için sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğü ortamlarda yetişememektedir. Don olayının görüldüğü alanlarda bu ürünlerin yerini üzüm, elma, erik gibi ürünler alır. Sıcaklık bitkilerin olgunlaşma süresini de tayin eder. Bu nedenle sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz ve Kıyı Ege'de yılda birden fazla ürün elde edildiği halde Doğu Anadolu'da hem ürünlerin olgunlaşması gecikmekte hem de yılda sadece bir ürün yetiştirilebilmektedir. Yağış. Tarım ürünlerinin gelişmesi ve yayılma alanlarında yağış miktarları belirleyici rol oynar. Yıllık yağış miktarının 400 mm'nin altına düştüğü yörelerde sulamanın da yapılamaması durumunda ürün çeşitliliği ve verimi azalır. Bu nedenle Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde düşük nem isteğine sahip ürünler arpa, buğday, nohut, mercimek yetiştirilmektedir. Sadece nemli ortamlarda yetiştirilebilen ürünler pirinç, fındık, mısır ve benzeri ise sulanabilen alanlarda ya da Karadeniz bölgesinde üretilmektedir. Tarımsal üretimde yağış rejimi ve yağış kararsızlığının da etkisi vardır. Örneğin gelişmesinde ilkbahar yağışlarının önemli rol oynadığı buğday ve arpa gibi ürünlerde bu mevsimin kurak geçmesi halinde verim önemli ölçüde düşmektedir. Toprak. Bitkiler gelişimi için gerekli olan maddeleri topraktan temin eder. Bu nedenle toprakların değişik mineraller ve organik maddeleri içermesi bu toprakta yetiştirilecek ürün çeşitliliğini artırmaktadır. Örneğin, çeşitli mineralleri bünyesinde bulunduran alüvyal ve volkanik topraklar bu nedenle oldukça verimlidir. Kireçli ya da kimyasal tuzlarca zengin topraklarda ise sadece belirli ürünleri yetiştirmek mümkün olabilmektedir. Tarım tekniği ve yöntemleri. Bu açıdan tarım yöntemleri iki gruba ayrılır. Ekstansif tarım. Bu tür tarıma geleneksel ya da ilkel tarım denir. Ekstansif tarım daha çok iç bölgelerimizde yaygındır. Bu yöntemde verimliliği doğal koşullar belirler. Üretimde hem insan hem de hayvan gücünden yararlanılır. Entansif tarım. Modern tarım tekniklerinin kullanıldığı ve birim alandan en yüksek verimin alındığı yöntemdir. Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yaygındır. Tarımsal verimi artırma yolları. Ülkemizde tarımsal verimliliği artırmak için özellikle iç bölgelerde bugün uygulanan tarım yöntemlerinin yerine entansif tarım metodlarına geçmek gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki yöntemler yaygınlaştırılmalıdır. Sulama. Karadeniz bölgesi dışında kalan alanlarda tarımsal verimliliği artırmada alınacak en etkili önlem sulamanın yaygınlaştırılmasıdır. Sulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte tarım ürünlerinde çeşitlilik, verimlilik ve üretim istikrarı sağlanacağı gibi nadas alanları da daralacaktır. Gübre kullanımı. Tarım alanlarında toprağın türüne ve ürün çeşidine göre gübre kullanılması verimliliği artırmaktadır. Bilinçsiz gübre kullanımı toprağın kirlenmesine ve tuzlanmaya yol açmaktadır. Tohum ıslahı. İklim şartlarına uygun, hibrit, iyi cins tohum kullanımının ülkemizdeki tarımsal üretimi en az %10 oranında artıracağı tespit edilmiştir. Tarımda makineleşme. Tarımın her aşamasında makine kullanılması hem verimi artırmakta hem de tarımsal iş gücü sarfiyatını azaltarak üretim maliyetini düşürmektedir. Bu durum tarımdan elde edilen geliri yükseltmektedir. Ancak bilinçsiz makine kullanımı hasat esnasında %20 oranında ürün kaybına yol açmaktadır. Ayrıca toprağın derin olarak sürülmesi, kurak bölgelerde tuzlu tabakanın yüzeye çıkarak toprağın çoraklaşmasına neden olmaktadır. Türkiye'de makineli tarımın en yaygın olduğu yerler, başta Marmara bölgesi olmak üzere yer şekilleri az engebeli olan Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Toprak ıslahı. Belirli aralıklarla toprakların havalandırılması verimliliği artırmaktadır. Buna karşılık anız yakma yöntemi toprağın nemliliğini azaltmakta ve topraktaki faydalı canlıları öldürerek zarar vermektedir. İlaçlama. Bazı haşere ve hastalıkların ürünlere zarar vermesini önlemek için ilaç kullanımını yaygınlaştırmak gerekmektedir. Ancak aşırı ilaç kullanılması çevre ve toprak kirliliğine sebep olmaktadır. Devlet desteği. Ülkelerin kendi gıda ihtiyaçlarını karşılıyor olmaları hem ekonomik hem de askeri açıdan önemlidir. Bunun için her ülke tarıma büyük önem vermektedir. Ülkemizde de tarım sektörü çeşitli yöntemlerle korunmaktadır. Bu yöntemleri şöyle sıralayabiliriz. Tarımda fiyat istikrarını sağlamak için çeşitli tarım birliklerince destekleme alımları yapılmaktadır. Buğday ve pancar gibi temel tüketim ürünleriyle pamuk, tütün, incir, fındık ve çay gibi ekonomik değeri yüksek olan ihraç ürünlerinde destekleme alımı yapılır. Çabuk bozulan yaş sebze ve meyvelerde destekleme alımı yapılmaz. Kuraklık, sel gibi afetlere karşı kredilendirme, tohum ve gübre yardımı yapılmaktadır. Tarımsal yatırımlar için çiftçiye kredi verilmektedir. Sulamanın yaygınlaştırılması için projeler GAP gibi geliştirilmekte ve hayata geçirilmektedir. Çiftçi eğitimi için yaygın eğitim kurumları, tarım ürünleri deneme istasyonları ve ziraat fakülteleri kurulmuştur. Tarımsal üretimde yapılacak harcamalarda gübre, ilaç, tohum, makine, devlet desteği sağlanmaktadır. Tarımla ilgili kuruluşlar, devlet üretme çiftlikleri, toprak mahsulleri ofisi, süt endüstrisi kurumu, tarım kredi kooperatifi gibi.
Örnek, bir bölgede yaygın ve yoğun olarak makineli tarım yapılması tarım alanlarının geniş ve engebeliliğinin az olmasına bağlıdır. Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde makineli tarımın en yaygın olması beklenir? A. Antalya bölümü, B. Güney Marmara bölümü, C. Doğu Karadeniz bölümü, D. Yukarı Murat Van bölümü, E. Yukarı Kızılırmak bölümü. 2001. Çözüm. Seçeneklerde verilen yerler arasında yer şekillerinin en az engebeli olduğu yer Güney Marmara bölümüdür. Bu özelliği sonucunda Güney Marmara bölümünde tarım alanları geniş ve makineli tarım yaygındır. Cevap B. Örnek. Toprağın verimini artırmak ve tarımı geliştirmek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A. Tohum ıslahı, B. Gübreleme, C. Tarımda makineleşme, D. Sulama, E. Üretici sayısını artırma. 1994. Çözüm. Tarımda verimi artıran faktörler sulama, gübreleme, tohum ıslahı, makineleşmedir. Üretici sayısını artırma verimi artıran faktör değildir. Cevap E. Tarımla ilgili özellikler. Tarım ürünlerinin yeryüzüne dağılışı, iklimin dağılışı ile paralellik gösterir. Ekvatoral bölgenin alçak yerleri, dağlık alanlar, çöller ve soğuk kuşak tarıma elverişli yerler değildir. Çalışan nüfusumuzun tarım sektöründeki payı giderek azalmaktadır. Fakat makineleşme nedeniyle üretim artışları gözlenmektedir. Sulama olanakları artırdıkça nadas ortadan kalkar. Türkiye'de bazı tarım ürünlerinin yetişme alanlarının dar olmasında iklim, çay, muz, incir, turunçgiller, zeytin ve devlet kontrolü, haşhaş, pirinç, kelimvir, tütün etkili olmuştur. Eskiden beri sadece tahıl üretilen bir yörede son birkaç yıldır sebze üretilmeye başlanmışsa bu yörenin sulama olanakları artmıştır. GAP'tan sonra Güneydoğu'da en fazla üretimi artacak tarım ürünü pamuktur. Sonra ayçiçeği ve su isteyen endüstri ürünleri gelir. Tarımda yükselti sınırı bitkinin türüne, bakıya ve enleme göre değişir. Sebze ve meyve üretiminde sürekliliği sağlayan etmen seracılıktır. İklim çeşitliliği nedeniyle en fazla yetiştirilen ürün çeşidi Marmara bölgesindedir. Türkiye'de tarımın en önemli problemleri sulama, gübreleme ve tohum ıslığıdır. Türkiye'de kıyı kesimler endüstri bitkilerine ayrılırken iç kısımlar tahıllara ayrılır. Türkiye'de nadasa en az ihtiyaç duyulan bölgemiz Karadeniz, en fazla ihtiyaç duyulan bölgemiz Güneydoğu Anadolu'dur. Nadas alanı yüz ölçü en geniş bölge ise İç Anadolu'dur. Türkiye'de iklim çeşitli, Akdeniz, Karadeniz, karasal iklim olduğu için dünya genelinde üretilen birçok ürün Türkiye'de yetiştirilebilir. Yükseldi arttıkça yetiştirilen ürün çeşidi azalır çünkü nemlilik ve sıcaklık azalır. Başlıca tarım ürünlerimiz, tahıl ürünleri. Etkili alanlar içinde en geniş ekim alanı olan ve en çok yetiştirilen ürünler tahıllardır. Ülkemiz topraklarının %70'i tahıl tarımına ayrılmıştır. Tahıl ekim alanlarının geniş olmasının nedeni ülkemizin büyük bir bölümünde yaz kuraklığı görülmesi ve yeterince sulama yapılmayışıdır. Sulama geliştirildikçe buğday, arpa gibi tahılların ekim alanı daralacaktır. Buğday, büyüme döneminde nem, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak bir iklim ister. Bu nedenle ülkemizin sürekli yağışlı olan Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun düşük sıcaklığa sahip yüksek kesimlerinde üretimi yapılamaz. Doğu Anadolu bölgesinde kısa süren yaz devresinin tamamından yararlanacak biçimde kıştan sonra yazlık buğday ekimi yapılır. Diğer bölgelerde ise sonbaharda güz ekimi yapılır. Yıllara göre yağış kararsızlığının etkisi nedeniyle üretimde dalgalanmalar olur. Yağışlı yıllarda üretim artar. Üretimde İç Anadolu 1., Marmara 2., Akdeniz 3. ve Güneydoğu Anadolu bölgesi 4. sırada yer alır. Arpa. Tahıl türleri içinde ikinci sırayı alan arpa genel olarak buğdayın yetiştirildiği her yerde ekilir. Yetişme ve olgunlaşma süresi buğdaya göre daha kısadır. Sıcağa ve soğuğa buğdaya göre daha dayanıklıdır. Bu yüzden Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde de üretilebilir. Arpa hayvan yemi ve bira endüstrisinde kullanılır. Her mevsimi yağışlı Karadeniz kıyı kesiminde yetiştirilmez. İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi en çok arpa üreten bölgelerdir. Örnek, Türkiye'de doğal koşulları bakımından arpa üretimine en az elverişli bölge aşağıdakilerden hangisidir, neden? A. Güneydoğu Anadolu, çünkü güneyden gelen sıcak rüzgarları açıktır. B. Doğu Anadolu, çünkü kışları çok sert geçer. C. Doğu Karadeniz, çünkü her mevsimi yağışlıdır. D. İç Anadolu, çünkü kurak mevsimi uzundur. E. Marmara, çünkü yükseltisi azdır. 1988. Çözüm. Arpa buğday gibi ilkbaharı serin ve yağışlı, yazıda sıcak ve kurak geçen iklim koşullarına uygun bir tahıldır. Bu nedenle her mevsim yağışlı geçen Karadeniz kıyıları arpa üretimine elverişli değildir. Cevap C. Mısır. Fazla su ve sıcaklık ister. Karadeniz bölgesinde her mevsim yeterli yağışın olması nedeniyle sulanmadan doğal olarak yetiştirilir. Buğdayın yerini almıştır. Türkiye'de en çok Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilir. Karadeniz bölgesinde mısır üretimi fazla olmasına karşılık bölge ticaretinde önemli değildir. Çünkü halkın temel besin kaynağı olması nedeniyle bölge halkı tarafından tüketilir. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinden sonra en çok Marmara bölgesinde üretilir. Diğer bölgelerde ise solunabilir alanlarda yetiştirilir. Pirinç. Sıcak ve nemli bir iklim ister. Yetişmek için en çok suya ihtiyaç duyan tahıldır. Türkiye'de daha çok akarsu ve vadi tabanlarının düzlük kesimlerinde ekilir. Ülkemizdeki doğal ekim alanı geniş olmasına rağmen ekimi devlet kontrolünde olduğundan ekim alanları dar ve dağınıktır. Ülkemizde pirinç üretiminde başta gelen yerler Marmara, Ergene, Karadeniz, Orta ve Batı Karadeniz ve Akdeniz, Amik Ovası bölgesidir. Sıtma hastalığına yol açan sivrisineklerin üreme alanı olduğundan yerleşim alanlarının uzağında ekime izin verilir. Muson ülkeleri, Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, Pakistan. Dünya pirinç üretiminde ilk sıraları alır. Ancak bu ülke halkları tarafından çok tüketildiği için pirinç bu ülkelerin dış ticaretinde önemli değildir. Çavdar ve yulaf. Düşük sıcaklığa dayanabildiğinden Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde üretilir. Endüstri ve yağ bitkileri. Endüstride ham madde olarak kullanılan tarım ürünleridir. Son yıllarda Türkiye'de endüstrinin gelişmesiyle endüstri bitkilerinin ekim alanları ve türleri artmıştır. Pamuk, yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği sulama imkanlarının bulunduğu bölgelerde yetişir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde düşük sıcaklıktan ötürü pamuk tarımı yapılmaz. Karadeniz bölgesinde de yaz kuraklığı olmadığı için pamuk tarımı yapılmaz. Pamuk üretiminde en çok pay Ege ve Akdeniz bölgelerinde Büyük Menderes Ovası ve Çukurova'ya aittir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Doğu Anadolu bölgesinde Elazığ, Malatya, Iğdır yetiştirilir. Dokuma ve tekstil endüstrisinin ham maddesi olan pamuğun çiğit denilen çekirdeğinden yemeklik yağ elde edilir. GAP'ın tamamlanmasıyla sulanabilen alanlar genişleyeceğinden Güneydoğu Anadolu bölgesinde pamuk üretim alanları artacaktır. Şeker pancarı. Ilıman kuşağın nemli ve serin yerleri şeker pancarı tarımına en uygun yerlerdir. Yetişme döneminde çok nem ister. Olgunlaşma döneminde fazla yağış istemez. Bu nedenle Doğu Karadeniz kıyılarında yetişmez. Kıyı bölgelerimizdeki ovalarda daha değerli endüstri bitkileri ekildiğinden şeker pancarı tarımı yapılmaz. Daha çok iç bölgelerimizde üretilir. İç Anadolu üretiminin %42'sini karşılar. Sulama yetersizliğinden Güneydoğu Anadolu'da ekim alanı yaygın değildir. Şeker pancarının hasattan hemen sonra işlenmesi gerekir. Bu nedenle ekim alanları şeker fabrikalarına yakındır. Bunun sonucunda da şeker pancarının coğrafi dağılışı şeker fabrikalarının Türkiye'deki dağılışına uygunluk gösterir. Küsbesi de hayvan yemi olarak kullanıldığından pancar ekim alanları çevrelerinde ahır ve besi hayvancılığı gelişmiştir. Örnek, aşağıdaki endüstri kuruluşlarının Türkiye'deki coğrafi dağılışı göz önüne alındığında fabrikaların yeri belirlenirken ham maddeye yakınlık hangisinde öncelikle etkili olmuştur? A. Demir çelik, B. Şeker, C. Deri, D. Otomotiv, E. Petrokimya. 1999. Şeker pancarı verim kaybı olmaması için hasattan kısa bir süre sonra fabrikada işlenmelidir. Bu nedenle şeker fabrikalarının etrafında üretim daha fazla gelişmiştir. Cevap B. Tütün. Sigara endüstrisinin ham maddesi olan tütün kıraç arazide iyi yetişir. Çimlenme, büyüme döneminde bol su ister. Büyüme döneminde sıcak ve güneşli hava ile kumlu, hafif eğimli, su geçiren toprak kalitesini artırmaktadır. Tütünde kaliteyi korumak amacıyla ekim alanı ve üretimi devlet denetiminde yapılır. Bu sayede üretim miktarındaki dalgalanmalar önlenmiş olur. Türkiye'de Ege %63, Karadeniz %20, Marmara %13 bölgeleri üretimin büyük kısmını verir. Ayrıca Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de tütün yetiştirilmektedir. Tütün üretimine en elverişsiz bölge İç Anadolu'dur. Çay. Ana vatanı Güneydoğu Asya olan çay, yurdumuzda sadece Doğu Karadeniz'de uygun yetişme ortamı bulmuştur. Ilıman iklim, bol yağış, kireçsiz toprak ve kış ılıklığı ister. Yapraklar toplandıktan sonra hemen işlenmelidir. Bu nedenle çay fabrikaları üretim alanlarının yakınına kurulmuştur. Ekim alanı dar olduğu halde verimi çoktur, ihraç ürünlerimizdendir. Türkiye'de ekim alanı en dar olan endüstri bitkisi çaydır. Zeytin. Kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak olan Akdeniz iklimine uyum sağlayan bir bitkidir. Sıcaklığın 0 derecenin altına düşmesinden etkilendiğinden don olaylarının görünmediği kıyılarımızda yetişir. En çok üretim yapılan bölge Ege'dir yağ için. Üretimde Aydın, Edremit ve Ayvalık başta gelir. Güney Marmara kıyılarında Bursa, Gemlik, Sofralık zeytin tarımı yaygındır. Ayrıca Hatay ve Gaziantep illerinde de zeytin üretimi yapılmaktadır. Özel konum nedeniyle Doğu Karadeniz kıyılarında da az da olsa zeytin yetiştirilir. Ağacın özelliğinden dolayı üretimde yıllara göre dalgalanmalar olmakta, bir yıl az bir yıl çok ürün vermektedir. Doğal koşullar bakımından zeytin yetişmesine elverişli olan Akdeniz kıyılarında daha fazla gelir getiren tarım ürünlerinin ekimi yapıldığından zeytin üretimi Ege ve Marmara'dan daha azdır. Örnek, aynı iklim bölgesinde doğal olarak yetişmesi en zor olan bitki çifti aşağıdakilerden hangisidir? A. Zeytin çay, B. Pamuk buğday, C. Buğday tütün, D. Tütün pamuk, E. Çay fındık. 1988. Çözüm. Aynı iklim bölgesinde doğal olarak yetişmesi en zor bitki çifti zeytin ve çaydır. Zeytin kış ılıklığı ve yaz kuraklığının, çay ise daima nemli iklimin görüldüğü yerlerde yetişir. Cevap A. Ayçiçeği. En önemli yağ bitkisidir. Büyüme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde bol güneş ister. Üretimde Marmara bölgesi, özellikle Ergene bölümü başta gelir, %78. Ayrıca Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Ege diğer önemli üretim alanlarıdır. Ayçiçeğinden bitkisel yağ, çerez, hayvan yemi ve bunun gibi alanlarda yararlanılır. Haşhaş. Tohumlarından yağ elde edilen haşhaş uyuşturucu özelliğinden dolayı üretimi devlet kontrolünde yapılır. Sınırlı olan ekim alanı daha çok Afyonkarahisar, Kütahya, Burdur, Uşak, Isparta ve Denizli'de toplanmıştır. İlaç endüstrisinin ham maddesi olduğu gibi yağ da elde edilir. Keten ve kenevir kendir. Lifleri dokumacılıkta, tohumları ise bezir yağı üretiminde kullanılır. Kenevir tohumlarından da uyuşturucu elde edildiği için ekimi ve üretimi devlet kontrolünde yapılmaktadır. Üretimin büyük kısmı Batı Karadeniz'dedir, Kastamonu, Sinop. Diğer üretici yerleri ise İzmir, Kütahya, Şanlıurfa, Çorum, Yozgat ve Samsun'dur. Soya fasulyesi yağ bitkisidir. Doğu ve Orta Karadeniz kıyılarında, Ordu ve Samsun çevresinde önemlidir. Son yıllarda tarımı Çukurova'da önem kazanmıştır. En fazla Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilir. Yer fıstığı. Sıcak iklim ürünü olan yer fıstığı yağ ve çerez bitkisidir. Üretiminin %90'dan fazlasını Akdeniz bölgesi karşılar. Susam. Yer fıstığı gibi sıcak iklim ürünüdür. Yağ elde edildiği gibi pasta, simit ve tahin helvası üretiminde kullanılır. En çok Ege, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilir. Sebzecilik. Türkiye'de sebze tarımı yaygın ve çok çeşitlidir. Sebzeciliğe ayrılan toprakların az olmasına rağmen entensif, ince tarım yöntemi kullanıldığından verim ve elde edilen gelir yüksektir. Aynı topraktan yılda birkaç kez ürün alınabilmektedir. Bu durumda en güzel örnek Akdeniz bölgesidir. Sebze tarımı Karadeniz bölgesinde güneşlenme süresinin azlığı, Doğu Anadolu'da yaz mevsiminin kısa geçmesi, Güneydoğu ve İç Anadolu'da ise yaz kuraklığı ve yetersiz sulama imkanlarından dolayı olumsuz etkilenir. Sulamanın gelişmesine bağlı olarak üretimde artışlar olacaktır. Sebzelerin olgunlaşması sıcaklığa bağlı olarak bölgeden bölgeye farklı aylara rastlar. Sebze üretimi en çok Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde gelişmiştir. Sebzeciliğin gelişmesinde seracılığın önemli bir yeri vardır. Seracılık, güneşlenme süresinin uzun olduğu, kış mevsiminin oldukça ılık geçtiği Akdeniz ve Ege bölgelerinde gelişmiştir. Bu bölgelerde seracılığın maliyeti de düşüktür. Örnek: Türkiye'de seracılığın Akdeniz ve Ege bölgelerinde daha yaygın olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Güneşli gün sayısının fazla olması, B. Kış mevsiminin yağışlı geçmesi, C. Toprağın verimli olması, D. Tarımsal nüfusun fazla olması, E. Sulama olanaklarının gelişmiş olması. 1994. Çözüm: Akdeniz ve Ege bölgelerinde yılın 300 günü güneşli geçer. Bu nedenle yazlık sebze ve meyvenin kışın seralardaki tarımı oldukça ekonomiktir. Cevap A. Baklagiller. Nohut, mercimek, fasulye, bakla, bezelye türlerinden oluşan baklagiller olgunlaşma döneminde yüksek sıcaklık ve az nem ister. Mercimek. En çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Urfa ve Gaziantep ilk sırayı alır. İç Anadolu'da da yaygındır. Nohut. En fazla İç Anadolu, Akdeniz, İç Batı Anadolu'da yetiştirilir. Fasulye. En fazla Kahramanmaraş'ta üretilir. Ayrıca Samsun ve Malatya'da da yaygındır. Yumrulu bitkiler. Patates, soğan, sarımsak, turp hemen her bölgemizde yetiştirilmektedir. Bu ürünlerin yıldan yıla üretim miktarları değişmekte. Buna bağlı olarak da fiyatlarında inişler ve çıkışlar olmaktadır. Fiyatlarındaki bu kararsızlık destekleme alımlarıyla azaltılabilir. Türkiye patates üretiminin yarıya yakını İç Anadolu bölgesinden sağlanır. Niğde, Nevşehir, Konya. Marmara bölgesinde Sakarya, Ege'de İzmir çevresi önemlidir. Meyvecilik, üzüm. Türkiye'de yetişme alanı en yaygın ve miktar bakımından en fazla üretilen meyvedir. Soğuğa dayanıklıdır. Meyve ve çerez olarak tüketildiği gibi şarap yapımında da kullanılır. Özellikle Ege bölgesinde İzmir, Manisa, Güneydoğu Anadolu, Marmara ve İç Anadolu'da yaygındır. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde sıcaklık düşük olduğundan Karadeniz kıyılarında da fazla nem ve güneşlenme süresinin azlığı nedeniyle yaygınlık göstermez. Türkiye kuru üzüm üretimi ve ihracatında birincidir. Örnek: Yetişme alanları dikkate alındığında aşağıdaki bitkilerden hangisinin soğuğa en dayanıklı olduğu söylenebilir. A. Zeytin, B. İncir, C. Portakal, D. Üzüm, E. Muz. 1987. Çözüm: Zeytin, incir, portakal ve muz Akdeniz iklimine uyum sağlamış olup kışların ılık geçtiği bölgelerde yetişir. Üzüm ise kış soğuklarından etkilenmez. Cevap D. 10. kaset 2. yüzün sonu.